Ayrım 6 sayfa 39. 4. Saplantılara parantez içinde obsesyonlara tutulmuş bir kız. 27 yaşındaki bir kız 5 yıldır süren bir rahatsızlıktan sonra beni görmeye geldi. Bana "O kadar çok doktor gördüm ki siz yaşamdaki son umudumsunuz," dedi. "Hayır," dedim, "son umut değilim. Benden sonra da size yardım edecekler var." Kızın sözcükleri bana bir meydan okumaydı. Onu iyileştirmeyi sanki görev edinmeliymişim gibi bana meydan okuyordu. Bu sorumluluğu başkalarına yüklemek isteyen hasta türüdür ve şımarık çocuklardaki olağan bir gelişmedir. Çocukluğunda başka bir kişinin sürekli olarak onunla ilgilenmesini sağladığını varsaymak yanlış olmaz ve bu kişinin onun annesi olduğu anlamını çıkarabiliriz. Bu izlenimi doğrulamak için ek gerçekler gereklidir ama ilk görüşmede bile bunların sağlanabileceği yöntemler vardır. Bu arada not etmiş olduğum gibi böyle bir meydan okumadan kaçınmak önemlidir. Hasta doktorun onun için son umut olduğu fikriyle ilgili duygusunu çok gerginleştirmiş olabilir. Ama böyle bir ayrıcalığı kabul etmememiz gerekir. Bunu kabul etmek intihar dahil ciddi bir düş kırıklığına yol açmayı hazırlamak olur. Bu kız ailenin ikinci çocuğuydu. Ablası ondan daha akıllı ve seviliyor olmanın yanı sıra daha güzeldi. Bu nedenle hastanın yaşamı rakibini geçmek için bitmez, tükenmez bir yarış durumuna gelmişti. Ablası mutlu bir evlilik yaptı. Hasta da özellikle entelektüel yönden iyi gelişti ve okul çalışmasında ablasını geçti. Böyle olmakla birlikte ablası daha sevimli ve çekiciydi ve daha kolaylıkla dostluklar kurabiliyordu. Ablasının yaşamı daha pürüzsüz ve hoştu. Bu da ona daha büyük bir özgüven hissi veriyordu. Kız kardeşi güvensizlik duygusu yüzünden başkalarına kendisini gösterme gereksinimi duyuyordu. Bu da onlara dostluğu getirmiyordu. Kuşkusuz bu iki kızın tanıdıklarından hiçbiri onların aralarındaki bu farkın gerçek doğasını anlamamıştı. Ama hepsi bilinç dışı olarak bunu hissettiler. Onlardan birisi tarafından çekildiler ve öteki tarafından itildiler. Hasta 14 yaşındayken aşık olmuştu. Bundan ötürü kendisiyle alay edilince o zamandan sonra seven kadın rolü oynamaktan vazgeçti. Ablası evlendiği zaman o da evli bir adama aşık oldu. Böyle bir bağlanmanın eleştirmeksizin nereye varacağı tahmin edilemez. Buna benzer bir aşkın iyi mi yoksa kötü bir sonuç mu vereceğinden kimse emin olamaz. Ancak böyle bir durumda bulunan her genç kızın bunun içerdiği büyük güçlükleri en az ailesi veya başkaları kadar net görebileceği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Böyle bir deneyim yaşayan genç kız kendisine şöyle der: "Demek aşk buymuş." Onun bunun gibi zahmetli bir aşkı seçmesi, aşk ve evliliği sürdürme konusunda duyduğu kararsızlığın ilk bakıştaki temel nedenidir. Bu vakada hastanın aşkının bu yeni yaşam sorununa karşı geçmişte sergilediği aynı kararsız ve kaçamaklı tutumu benimsediğini görürüz. Bunun nedenleri vardır. O ablasından daha az çekiciydi ve ilk aşk serüveninde alaya alınmıştı. Kendisi gibi üstünlük amacına eğilimli ve doğasında rekabet olan bir kız, evlilikte her zaman cesaretini ve özgüvenini yitirme tehlikesi içindedir. Genellikle evliliğin kendi üstünlük duygusuna sorun çıkartıcı bir neden olacağını hissedecektir. Bu kızın ablasının mutlu evliliği bu korkuları beslemiştir. Ebeveynlerin mutsuz evliliği ve annenin aşağı bir konumda olması da bu korkuları artırmıştır. Kızın evliliğe ve aşka karşı olan kararsız tutumu onunla açık sözlü bir görüşme sırasında ortaya çıktı. O şöyle dedi: "Evlendikten 2 hafta sonra kocamın beni terk edeceğine eminim." Evlilikten kaçmasının nedeninin derin bir aşağılık duygusu olduğunu üstü kapalı bir biçimde söylediğim zaman bu ifadesini geri almaya çalıştı. Ama böyle bir fikir bir şaka olarak söylense bile onun zihninin bu özel soruna takılı olduğunu gösteriyordu. Aşık olduğu adam onu öpmek istediği zaman bile adamın okşamalarından kaçıyordu. Bu davranışlarla aşk ve evliliğin taleplerinden kendisini uzak tutuyor ve her şeyi nevrotik üstünlük amacı için feda ediyordu. Onun yaşamın bu sorusuna yanıtı, "Eğer bu adam evli olmasaydı onunla evlenirdim," de. eğer genellikle nevrotik dramın ana temasıdır. Eğer her nevrotik ikilemin son çaresidir ve kesin bir kaçış yoludur. Kaçma isteği için yalnızca bir neden vardır ve bu itiraf edilebilecek nedenlerin en zoru olan yenilgi korkusudur. Bu nedenle bu noktada çoğunlukla hastanın kendisine değişik biçimlerde ama hiçbir zaman gerçek olarak yorumlamadığı bazı hayali kaygı türleri buluruz. Hasta hiçbir zaman bunu basit bir yenilgiye uğrama korkusu şeklinde algılamaz. Agorafobi, kaygı nevrozu ve tüm fobi türleri bu noktada ortaya çıkabilir ama hangisi olursa olsun bu bir sonraki eylemin yolunu tıkama amacını gerçekleştirir. Böylelikle arzu edilene ulaşılmıştır. Şöyle ki büyük sıkıntı nefret edilen aşağılık duygusu sahibine bile açığa vurulmadan atlatılmıştır. Zorlanımlı fikirler, nöbetler, yorgunluk, uykusuzluk gibi tüm öteki nevrotik semptomlar ve nevrotik kalp, baş ağrıları, migren ve benzerleri gibi işlevsel rahatsızlıklar bu çok güç olan gizlemenin geriliminden ortaya çıkar. Bu gerilimden en çok rahatsız olan organlar bazı kalıtımsal zayıflıklar tarafından duyarlı duruma getirilmiş olanlardır. Bu nedenle tüm ailenin belirli bir rahatsızlığa yatkın olduğu bir durumda ailenin bazı üyelerinin organik bir rahatsızlık çektiğini ve ötekilerin de aynı organın nevrotik semptomlarına sahip olduklarını görürüz. Böyle vakalarda taklit etmenin katkıda bulunucu faktörünü gözden kaçırmamalıyız. Ama öteki psikologlardan farklı olarak taklit edilen semptomların yalnızca nevrotik üstünlük amacıyla aynı çizgiye gelenler olduklarını görürüz. Hastanın burada bir görevi vardır. Onda önde gelen bir rol oynuyor ve çok takdir ediliyordu. Ama tüm aşırı aşağılık duygusu olan kişiler gibi takdire doymuyor ve her zaman daha çoğu için çabalıyordu. 19 yaşındayken başka bir göreve geçti ve daha önce tadını çıkardığı beyin ilmeği yitirdi. Hastanın vakasını gözden geçirdiğimizde şu notları alabiliriz. 1. İster dost edinmekte, ister başarılı bir evlilik yapmakta olsun, ablasıyla rekabet edemeyeceğini düşünüyordu. 2. Aşk ve evlilik sorunlarıyla yüz yüze gelmekten korkuyordu. 3. Çalıştığı yerde gözde bir görevi elinden kaçırmıştı. Kısaca korktuğu tüm yenilgiler şimdi onu bulmuştu. Yorgun aşağılık duygusu haklı çıkmıştı. Düşünme yoluyla böyle bir sonuca ulaşmamıştı ama bu sonuca uygun bir ruh haliyle şimdi yenik düşmüş olduğunu hissediyordu. Konuşma arasında yaşam sorununda tipik bir şekilde tek bir noktaya yani yenilgi korkusuna yoğunlaşmayı ve onun abartılmasını görebiliriz. Yaşamın yararlı yanıyla meşgulken kişi her zaman yenilgi olasılıklarını göz önüne almalıdır. Arada bir meydana gelen başarısızlıklara her insancıl girişimde bunların rastlantısal olduğu gözüyle bakarsak bu olasılıkları normal olarak önemsemeyiz. Ama şimdi gözden geçirdiğimiz bir vakada yenilgi olasılığı yaşamın odak noktası durumuna gelmiştir. Temizlik manisi olan bir kişinin yaşamını kir çevresinde döndürmesi ve ister kendi üstünde mobilyada, zeminde ya da başka bir yerde olsun artık yaşam için anlamı ya da değeri kalmayana dek normal ve yararlı yıkama eyleminin durmak bilmez bir kir arama durumuna gelmiş olması gibi hasta tüm yaşamını onun emrine verir. Dikkatin bu tür yanlış odaklanması genel olarak nevrozda tipiktir. Bu kızın vakasında onun başlangıçtaki yararsız yanda olan yaşam amacı ablasını geçmek, herhangi bir yenilgiden kaçmanın daha dar ve olumsuz hedefine yöneliyordu. Yaşam öyküsünde nevrotik semptomlar böyle kritik bir noktada gelişir. Her yenilgi olasılığında onun kendisine özgü durması ile birlikte yaşam tarzında bir değişiklik olmaz. Ama şimdi birey bu takınma tutumunu kendisine verilemeyecek güvenceler isteyerek sabitleştirir. Eğer yararlı yanda üstünlüğü kanıtlayıcı bir yolu yoksa, sorunlu bir çocuk ya da bir suçlu olur ya da intihar eder. Eğer biraz aktivitesi varsa ama bu yeterli değil ve umudu çoksa hastalık gibi ölümcül bir engel tarafından yolunun tıkalı olduğu konusunda kendisini aldatır. Bazı semptomları seçer ve bu semptomlar gerçekmiş gibi kendisini etkileyene dek onları geliştirir. İçinde bulunduğu gerilim durumu başlangıçtaki zihinsel ve bedensel rahatsızlıkları kolaylıkla ortaya çıkarır. Bunlar yaşam tarzı ve doğuştan organik zayıflıklara göre çeşitli türde rahatsızlıklardır. Hasta bu semptomlar barikatının arkasında kendisini gizlenmiş ve güvende hisseder. Yeteneklerinizi ne için kullanıyorsunuz sorusuna, bu şey beni durduruyor, ilerleyemiyorum yanıtını verir ve kendisinin kurmuş olduğu barikatı gösterir. Hastanın semptomlarını, kullanışını hiçbir zaman hafife almamamız gerekir. Bunları yalnızca bu şekilde kullanmakla kalmaz, psikozda daha da çok olduğu gibi yaşamın bütün önemli sorunlarını algılama biçimini değiştirmelerine de izin verir. Nevrotik güçlükleriyle boğuşmaktan aşırı yüklenmiş olmak yalnızca hafifletici bir neden değil, aynı zamanda hastanın üstünlük çabası için içsel bir rahatlamadır da. Kendisinden fazla bir şey beklemez. Bunun gibi kendini korumaya alan bir yaşam tarzı, toplumsal güçlüklerin altında ezilmiş olma şekline dönüşebilir. Nevrotik bir hastayı anlamanın en iyi yolu, onun tüm nevrotik semptomlarını bir kenara koyup, yaşam tarzını ve bireysel üstünlük amacını incelemektir. Ancak bu iki nokta kesinlikle kavrandığı takdirde nevrozu tam olarak anlayabiliriz. Nevrozun gelişmesi tümüyle bunların egemenliğindedir. Nevrotik semptomlar olarak adlandırılanların ortaya çıkmasına gerçek ya da hayali yenilgi korkusu neden olur. Yaşam ve alışkanlık kişiyi görünüşte bir uyum içinde beraberinde sürükler ama aslında mutlak bir küçük düşme korkusu onu yaşamdan ayırmıştır ve o durmaya ya da kaçmaya çalışmaktadır. Benim deneyimim, şizofreni, mani, melankoli ve paranoya gibi psikozların kişinin kendisini kesinlikle yenik düşmüş hissettiği ve devam etme umudu kalmadığı zaman belirdiğini kanıtlar. Bu kişinin yaşamın üç sorusuna yanıt verme girişimlerinin hepsinden vazgeçmesi demektir. Böyle olmakla birlikte nevrotik bir kişi bu sorulardan birini ya da ikisini düşünüp taşınmaya isteklidir. Ama o bir tür yeni ve ezici bir yenilginin karşısında çöküntüye uğramıştır. Anlattığım vakalar bunun gibi tamamlanmamış tıkanmaları sergiler. İncelediğimiz vakadaki kız iş yerine gerilemesine kadar epey sağlıklı görünüyordu. Sonra yaşamın güçlüklerinden daha derinden korkunca sorunları giderek daha da çok rafa kaldırmaya başladı ve zorlanımlı fikirler türünde yeni bir üstünlük arayışına girdi. Bir gün el çantasının açılmış olduğu ve bakır pası kaplı bazı madeni paraların başka bir kadın için taşıdığı sebze sepetinin içine düştüğü korkusuna kapıldı. Bu kadının tüm ailesini zehirlemiş olmaktan korktu. Onun başka bir zorlanımlı fikri, sokağın tozunun ellerinde olması ve annesinin inciline dokunursa onu kirleteceğiydi ve doğal olarak arada bir bunu yapmaktan kendisini alamıyordu. Bu nedenle incilin her hayali kirlenmesinden sonra bir başkasını satın alıyor ve ilkinin yerine koyuyordu ve bir düzine incil satın alana dek bu böylece sürdü. Kitaplara saygısızlık edebilir düşüncesiyle onlara bu kutsallığı yüklüyor ve sorumsuzlukla suçlanmamak için parasını incillere savuruyordu. Böylelikle bir kurban, yanlış anlaşılan bir kişi ve kutsal eşyaları kirletmekten ötürü aşağılanmış bir ruh da olmuştu. Eğer bu kızın yaşamındaki tek hırsı ablasından daha göze çarpıcı olmak idiyse, bunu gerçekleştirmek için epeyce yol almıştı. Ama bu nevrotik hedef onu öylesine eylemsel yenilgilere uğratıyordu ki, onun bundan tümüyle vazgeçmesi çok yerinde olacaktı. Çabalamasının amacı korkulan şu karardan kaçmak içindi. Ablam benden daha üstündür. Yakından incelendiğinde karardan bu kaçış da bir üstünlük amacını ortaya koyar. Bu kız insanların arasına karışmayacağından toplumsal olarak bir yenilgiye uğrayamazdı. Aşk ve evlilikten kaçındığı sürece ablasının mutlu evliliğiyle kıyaslanamazdı. Her ne olursa olsun o şöyle diyebilirdi. Ama ben zaten tümüyle zorlanımlı fikirlerimle meşgulüm. O bir şeyle meşgul olmalıydı. Zaman, koşullar ve mantığını nevrozun tahrip etmediği kısmı bir meşgale ister. Böylelikle hasta yararsız yanda kendisini bu zorlanımlı nevrozla meşgul eder. Onun aktivitesi aslında rekabetten arındırılmış ve hayali olarak üstündür. Bu üstünlük yanılsaması onun zorlanımlı fikirler içindeki çabalamasında başkalarının yaşamlarından ya da onların temiz kalmalarından kendisini sorumlu tutmasında görülür. Üstün bir vicdana sahip olduğunu gösterme çabası onun meşgalesidir. Çünkü o durmamıştır. Eğer durmuş olsaydı, katatonide olduğu gibi bir bilinç itimi durumunda olurdu. Bu hastanın rüyalarına değinmeden önce birkaç genel düşünce yerinde olur. Rüyaları anlamayan ve yorumlayamayan bir psikoloji, zihinsel yaşamın büyük bir bölümünü dışarıda bırakacak ve bu nedenle çok eski bir psikoloji olacaktır. O halde rüyaların Freudçu tasavvuru önemli bir katkıdır. Ne yazık ki yazarı, hatalı bir baskın cinsel faktör varsayımından ötürü rüya oluşumunun en hayati ilkelerini gözden kaçırmıştır. Bu, yaşamdaki cinsel tutumun tümlük ya da üstünlük amacı tarafından belirlendiğini görmesine engel olmuştur. Anormal cinsel eğilimleri, onların altında yatan daha derinlerdeki hareketlere bakarak, her zaman tüm yaşam tarzının ifadeleri olarak yorumlamalıyız. Rüyaları anlamadaki en son eylemsel ilerleme bireysel psikolojinin bir katkısıyla gerçekleşmiştir. Yani her rüyanın kendi ruh halini yarattığının anlaşılması. Üstünlük amacına uygun olarak belirli bir durumla baş etmek için rüya bir ruh halini dolaylı olarak anlatır. Yalnızca bu, insanların kendi rüyalarını anlamadıkları gizemli gerçeğini açıklar. Rüya, uykuda gerçeklik ve sağduyudan bireyin üstünlük amacına doğru sapma sürecidir. Mevcut sorunlarımızı mantıklı planlama ve düşünceyle bu amaca bağlamak çok güçtür. Ama duygularla bunu yapmak kolaydır ve onların kestirme yolu rüyadır. Başka bir yerde de işaret ettiğim gibi rüya giysili bir son prova, hayali amaca doğru bir adımın deneme gösterisidir. Bu otomatik bir biçimde durumun mantığına bakmaksızın nasıl başarılı olunacağının yanılsamalı bir resmini üretir. Bu hasta rüyasında yere düştüğünü gördü. Hiç kimse böyle bir rüyanın yenilgi gibi hoş olmayan duyguları çağrıştırdığını yadsıyamaz ve hastanın ilerleme dürtüsünü azaltmakta olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. Cesareti kırılmış bir biçimde yanıt bulmak istediği güncel bir sorunu vardı muhtemelen. Güncel sorunun vakadaki evli adam tarafından bir buluşmaya davet edilme olduğu ortaya çıktı. Hasta rüya yoluyla kendisi için istemiş olduğu umutsuz ruh halini göstererek tepki verdi. Yatsıma dürtüsü ve kaçış. Eğer eleştirici okuyucu ikna olmamışsa, hastanın aynı gece gördüğü başka bir rüyasını daha anlatayım. Hasta derisi üzerinde bazı mavi kırmızı lekelerin farkına varınca çok korkmuştu. Sevgilisiyle bir buluşma için bu iyi bir hazırlık mıydı? Lekelerin bir frenge iltihabı sonucu olduğu anlamını taşıdığı benim tarafımdan açıkça anlaşıldığı gibi hasta tarafından da epey serbestçe ileri sürülmüştü. Hasta bu konuyu tartışırken tüm erkeklerin sadakatsiz ve çok eşli olduğu fikrini ifade etti. Eminim dedi. Daha önce alıntılamıştım. Düğünden 15 gün sonra kocam beni terk edecektir. Eğer sürekli olarak kocam tarafından aldatılmayı ve onun bana hastalık bulaştırmasını bekleyeceksem, evliliğin ne yararı var? Bu onun kaçış güdüsü kanıtını perçinler. Sonra ekledi, kocası sadık olan ablam kadar olamam. Böylelikle amacı değişmişti. Artık o ablasını doğrudan geçmeyi istemiyor, yolu barikatlandırıyor ve başka bir üstünlük arıyordu. Yararsız yanda. Tüm yenilgilerden kaçınacak ve herkesten daha asil olacaktı.